Orkid Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sunar.
Orkid'in sunduğu Başarılı Kadın Sporcular programındasınız. Ben İknur Yılmaz. Her hafta birbirinden çeşitli konukları ağırladığımız programın bu hafta çok özel bir konuğu var. Evet, yanlış duymadınız. Çok özel. Konuğumuz özel sporcu olarak anılan CMT tip 2 hastalığına sahip Paralimpik milli yüzücü Elif İlden.
Real tough ass to swim here. In a 50 meters pool at World Championships on your own.
Gelin Elif İldem'i daha iyi anlayabilmek adına önce bir CMT tip 2 nedir onu öğrenelim. CMT, beyinle vücut kasları arasındaki iletişimi sağlayan, periferik sinirlerin etkilendiği bir nörolojik hastalık grubu. Kalıtsal nörolojik hastalıkların en sık görüleni. Ancak spontan mutasyon yoluyla genetik yapıda meydana gelen bir hasar sonucunda aile öyküsü olmayan bireylerde de görülebiliyor. CMT hastalığında hem duyusal hem de hareketle ilişkili sinirler etkilendiğinden hastalarda kas güçsüzlüğünün yanı sıra kollarda, bacaklarda ve ayaklarda his kaybı veya azalmış his duyusuyla karşılaşılıyor. Toplumda görülme sıklığı yaklaşık 2500'de bir olan CMT'nin dünyada 2 milyon 800 bin kişiyi etkilediği tahmin ediliyor. Tüm bunlarla mücadele eden Elif İldem sadece başarılı bir paralimpik yüzücü değil, aynı zamanda fakültesini birincilikle bitirmiş, onur dereceleriyle mezun olmuş bir klinik psikolog. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında rekor kıran bir psikolog. İldem, bu rekor benim için çok önemli çünkü 30 Ağustos'ta kırdım diyor. Bir yanı Elif olmazsa diye fısıldıyor ama beklemediği derecelerle dönüyor. Yüksek lisans tezini ise burnuyla yazdı. Evet, doğru duydunuz, burnuyla. Çok yoruldu ama kendisine şunu söyledi. Elif, ikisini de istiyorsun. İnsan planlı ve düzenli bir şekilde ilerlerse kendisine sosyal faaliyetler için zaman dahi ayırır diyen İldem, gidebildiğim yere kadar kariyerime devam edeceğim diye vurguluyor. Olimpiyat köyünde camdan baktığındaysa onun gibi özel sporcuları görünce kendisine ait olduğu dünyada hissetti. Engelli çalışmalarıyla ilgileniyor. Engelliler için bir rampa yapılmadıysa belediyelere şikayette de bulunuyor. Dışarıdan bakınca zor gözüküyor. Zor da bir hastalık. Ama yapamayacağız diye de düşünmek yok diyor. İstediğim noktaya gelebilmem için zorlukları aşmam gerekiyordu diyen ve bunu fazlasıyla başaran Elif İldem konuğumuz. Hoş geldin Elif.
Hoş bulduk. Nasılsın?
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
İyiyim ben de. Çok teşekkürler.
Başlıyorum o zaman ben sorularıma.
Tabii ki.
Elif, CMT tip 2 teşhisi konduktan sonra yüzmeye başlıyorsun. Bunda da çok başarılı olunca yarışmalara katılıyorsun. Sporcu bir aileden geliyorsun aynı zamanda. Dayın eski dünya güreş şampiyonu Hüseyin İldem. Kuzenin güreş branşında olimpiyat üçüncüsü Cenk İldem. Sen de 2020 Paralimpik olimpiyatlarına katıldın. İldem ailesi demek olimpiyatlar demek bir bakımdan da. Yarışmalara katılma fikrin ailenden mi geldi? Süreç nasıl gelişti?
Süreç aslında çok komik bir şekilde benim için. Ben 20 yaşında spora başladım. Psikoloji 3. sınıftaydım o dönemde. Doktorlar sürekli yüzmemi tavsiye ediyorlardı. Dayım da İBB Spor Kulübü'nde antrenörlük yaparken bizim kulüpte gelip yüzebilirsin dedi, rehabilitasyon amaçlı. Ben de tabii sevindim. Zaten yüzmeyi çok seviyordum. Kulübe gittikten sonra işte ilk zamanla ilk 1-2 hafta haftada 1-2 gün yüzmeye başladım. O dönem hocamız Elif iyi yüzüyorsun diyerek beni motive etti. Yarışmalara katılmalısın. Kendi engel durumuna göre durumun çok iyi ve bir amaçları da profesyonel anlamda yüzmeye başlamalısın diye bana sürekli söylüyordu.
Evet.
Tabii ben de çok motive oldum. O dönem bir ay sonra yaklaşık İstanbul'da seçmeler vardı. İstanbul'daki yarışlara katıldım. İyi bir derece alınca tabii bunun mutluluğuyla ve heyecanıyla devam etmek istedim. Daha sonrasında Türkiye Şampiyonası'na katıldım 2-3 ay sonra. Devamında aynı sene içinde Almanya'da yapılan uluslararası yarışlarda milli sporcu oldum. Devamı da bildiğiniz gibi Tokyo'ya kadar uzanıyor.
Elif, sadece yaptığın sporda değil, akademik kariyerinde de başarılı bir geçmişe sahipsin. Okullarını birincilik ve onur dereceleriyle bitirmiş bir klinik psikologsun. Spor ve okulu nasıl bir programla koordine ettin? İkisinde birden başarılı olmanın sırrı nedir?
Aslında şöyle ki, ilk dönemde ilk girdiğim zaman çok zorlandım. Çünkü bütün gün okulda geçirdikten sonra akşam antrenmana gidiyordum. Ödevlere, projelere yetişemiyordum. Bir yandan da tabii antrenmanlarda yorulduğum için de ekstra bir beni psikolojik olarak da yoruyordu, fiziksel yorgunluğun yanında. İlk dönem çok yoruldum ama dedim ki Elif, ikisini de istiyorsun. Yüzmek de istiyordum. İşte kariyer, psikolojik kariyerine devam etmek de istiyordum. Planlı şekilde çalışmaya başladım. İşte kendimce bir planlama yaptım, düzenleme yaptım. İşte dedim ki okuldan çıktıktan sonra şu saatler içerisinde antrenmanlara katılacağım. Ve şöyle bir şey de söyleyebilirim ki başlarda çok zorlanacağımı düşünüyordum. Çünkü gerçekten söylediğim gibi sistem bunu kaldırmıyor. Çünkü ben okulda hocalarımdan müsabakalara giderken izin almak istediğim zaman çok da böyle gururlu bir şekilde o milli sporcusun yardımcı olalım tavrına yaklaşmıyorlardı. Aynı şekilde spor hayatında da daha çok spor ön plana koymazsın gibi bir yaklaşım vardı. Tabii ben bu anlamda biraz zorlanıyordum. Kendimce bir plan yapıp program yapıp ilerlemeye çalıştım ve şunu gördüm ki gerçekten insan planlı ve düzenli bir şekilde ilerlerse kendine zaman da ayırabiliyor. Ben hatta haftada iki gün kendime sosyal anlamda zaman da ayırıyordum. Ailemle ve arkadaşlarımla vakit geçebilmek anlamında. Yani aslında insan hayatında ufak tefek zorluklar yaşadım ama asıl zorluğu yüksek lisansta yaşadım. Çünkü daha profesyonel bir geçiş dönemi yaşıyorsunuz yüksek lisansta. Hem eğitim olarak hem de spor hayatımın en zirvesindeydim. Yarışların en zirve dönemindeydim. En yoğun olduğu dönemdeydim. Ve bir yandan da tez yazmam gerekiyordu. Antrenörüm istersen bir sene okul dondur diyordu. Ama ben bunu istemiyordum. Bir yandan da okuldaki hocalarım da yarışlara gittiğim zaman eğer fazla devamsızlık yaparsan seni dersten bırakırız diyorlardı. Çok ikilemde kalıyordum. Aslında çok da anlayışlı insanlarla karşılaştığımı söyleyemem. Özellikle eğitim hayatımda. Tez yazarken kafa yediğim bir dönem olmuştu. Çünkü ben tezimi bir de burnumla yazıyordum. Ellerimi çok fazla kullanamadığım için. Bir yandan yorulduğum zaman da böyle artık kollarım tutmuyordu. Telefonu tutamaz hale geliyordum. Telefonda yazıyordum tezimi. Antrenmanda yetişemiyorum. Okula yetişemiyorum. Bir de şöyle bir şey var ki insan mükemmel yapmak istiyor. İkisini de en iyi şekilde yapmak istiyordum. Ama kendime zihinsel anlamda kendi kendimi motive etmeye başladım. Elif diyordum bu bir süreç. Okul bitecek. Tez dönemi yaklaşık bir senelik bir süreç. Bittikten sonra karşılığını çok da güzel bir şekilde alacaksın diye kendimi günlük olarak böyle sürekli düşüşler yaşadıkça motive ediyordum. Ve gerçekten de şunu söylemeliyim ki tezimin kabul aldığı gün sınıfta hocalardan onay aldığım gün sevinçten artık böyle yaşadığım bütün stresin boşalmasıyla sevinçten mi desem artık gözlerimden yaş geldi. Çünkü artık o kadar yorulmuştum ki.
Bir şey daha başarmıştın yani.
Kesinlikle yani. Zaten işin güzelliği zoru başarmakta. Çok zor bir sene geçirmiştim. Çok ikilemde kaldım bir seneydi. Ama hepsini toparlarsam şunu söylemek istiyorum ki sana gerçekten de evet ilerlettim. İsteyen yapabilir. Ben kesinlikle işte sporcu olup da ya eğitimi götüremiyorum diye bahanelerin arkasına sığınılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü gayet de götürülüyor. Evet biraz zorlanıyorsun. Tabii ki ailenle geçirdiğin vakitler, sosyal hayatına fedakarlıklar yapıyorsun. Ama planlı ve düzenli bir şekilde ilerleyebiliyorsun. Genel anlamda tabii ki keşke sistemimiz biraz daha bununla ilgili düzenlemeler yapsa, eğitimi ve sporu birbirini kapsayıcı şekilde ilerleyebilmemizi sağlasa, daha sağlıklı şekilde yürütebiliriz diye düşünüyorum.
Umarım dediğin gibi olur diyorum ben de. Antrenmanlarına gidip gelebilmen için sana birinin eşlik etmesi gerekiyor aynı zamanda. Senin hayatında bu rolü kim üstlendi?
Benim hayatımda bu rolü annem üstlendi. Aslında antrenmanlara gidip gelirken annemle babamla birlikte gidiyorduk. Babam da yani günün yarısını bana ayırıyordu. İşte arabayla götürüp getirme. Oradan başka bir antrenman, mesela kara antrenman yapacaksan başka bir yere gitmek için yine babamla gidiyorduk. Onun dışında annem her zaman yanımda. Fiziksel anlamda, sürekli havuzda başımda, fitness yaparken başımda, sadece oturmak da değil, sürekli aslında bir tetikte bekleme halinde. Yani ben anne dediğim zaman işte bacağımı kaldıran, havuzda bir şey istediğim zaman koşan. Aslında ikimizin de hayatı sanki birleşmiş gibi oldu annemle. Öyle söyleyebilirim. Maddi manevi hani her şeyimizi birlikte paylaşıyoruz.
Aslında annen ikinci bir antrenörün olmuş durumda anladığım kadarıyla.
Evet öyle yani hatta bazen erken gittiğimiz zamanlar oluyor antrenmana. O kadar gelmeden annem böyle bana suda antrenman yaptırıyor. İşte derece tutuyor. Onun öncesinde kar antrenmanı falan beraber yapıyoruz. Çünkü o da artık deneyimleyerek, gözlemleyerek birçok şeyi öğrenmiş oldu. Beni de bir her anlamda besliyor bu yanımda olması da besliyor. Sadece fiziksel açıdan değil aslında psikolojik olarak da çok daha sağlıklı kalmamı sağlıyor. Yani bilmiyorum yani eğer annemle beraber olmasak nasıl yürütürdüm düşünüyorum. Ve iyi ki annem var diyorum.
Annen sana yardımcı antrenör olmuş.
gerçekten. Ben de tebrik ediyorum buradan. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzmede kadınlar 50 metre sırt üstü kategorisinin finalinde mücadele ettin. Ve 1.32.49'luk bir dereceyle Paralimpik Oyunları'nı 8. sırada bitirdin. Oradaki ambiyans nasıldı? Rakiplerin ve kendini değerlendirecek olursan nasıl bir yarış oldu senin açından?
Oradaki ambiyans gerçekten yani her anı bana heyecan veriyordu. Ben buradan giderken sanki olimpiyat töreni girdikten sonra heyecanımın hafifleyeceğini düşünüyordum. Ama inan son güne kadar o heyecanı yaşadım. Her yarışımda yani günden güne düşmeye daha da yükseldi. Ve özellikle ilk yarışım 100 sırt yarışımdı. Onda iyi bir derece yapıp da 6 saniye düşürdükten sonra diğer yarışlara daha da bir azimle böyle daha da bir motive olmuş şekilde girdim. Bunun mutluluğu da vardı. İnsan ben biraz daha böyle mutlu olduğum zaman daha da motive oluyorum. Şöyle güzelliği oldu. 30 Ağustos'ta benim bu 50 sırt yarışından önce 100 serbest yarışım vardı. 3 gruplarla. Hı hı. 3 grubuyla. Ben S1 en ağır engelli kategorideyim. Onlar biraz daha hafif bana göre. Bu yarış biraz aslında ekstra bir yarıştı benim için. Kendi grubumun olmadığı bir yarıştı. Ama bu yarışta da iyi bir derece elde edip Paralimpik Oyunlar rekoru kırdım. Kendi kategorimde. Yani o günkü ambiyans, yaşadığım mutluluğu hiç unutamam. İşte arkadaşımın koşarak Elif Paralı bir konuda rekoru kırdın deyip sarılıp böyle sevinmemiz. İşte ve özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda böyle bir şey olması beni çok çok mutlu etti. Ve devamında da 50 sırt yarışında normalde yine 3 grupla yüzüm bir yarıştı. Hı hı. Finale kalmayı beklemiyorduk. Ama onda da finale kalıp ve 3-4 saniye derece düşürerek iyi bir sonuç ayrıldığım için yani çok çok mutlu geçirdiğim bir Paralimpik Oyunlar olduğunu söyleyebilirim ki benim ilk katıldığım Paralimpik Oyunlar'da ilk deneyimlediğim çok istiyordum güzel bir şekilde ayrılmayı. Bir yanımda Elif ya olmazsa falan dedi böyle ama ki beklemediğim derecelerle dönmüş oldum. Aynı şekilde ortam çok güzeldi. İşte ilk gittiğimde şuna çok hoşuma gitmişti. Camdan baktığımda kaldığım yerden bütün köy sporcularla dolu ve engelli olan bir sürü insan var. Yani sanki kendinizi ait hissettiğiniz bir dünyadasınız. Yani böyle işte kimsenin kimseye dışlamadığı, ayrımcılık olmadığı, böyle farklı engele sahip bir sürü insanın birbirine yardımcı olduğu, birbirine vakit geçirdiği çok güzel bir ambiyans vardı.
Evet, şimdi yani, sen söyleyince ben de hayal ettim gözümde. Gerçekten öyle.
Aynen, yani çok mutlu şekilde ayrıldım. Dediğim gibi hem dereceler anlamında hem de bulunduğum ortam anlamında çok mutluydum.
Spora başladıktan 6 yıl sonra olimpiyat gördün ve finale kaldın. Olimpiyatlar için çok kısa bir süre bu. Elif İldem'in yüzme adına gelecekteki hedefleri neler peki?
Gelecekte yüzme kariyerime devam etmek istiyorum gidebildiğim yere kadar. Aynı şekilde şu anda ufak ufak psikolog olarak çalışmaya başladım.
Çok güzel.
Olimpiyatlardan sonra öyle bir hedefim vardı. Şunu birlikte götürmek istiyorum. Ben klinik psikologum. Şu anda terapist olarak çalışıyorum. Bunların yanı sıra hem engelli bir sporcu olarak hem de psikolog olarak neden bununla ilgili bir şeyler yapmayayım diye düşünmeye başladım. Ve şunu da söylemeliyim ki spor camiasında çok fazla engelli bireylerle çalışan spor psikoloğu yok. Ben de daha fazla bu konuda bir şeyler yapabileceğimi düşünüyorum. Çünkü kendim de bu süreçlerden geçtiğim için toplumsal çalışmalar yapmak istiyorum. Bunun yanı sıra işte spor psikologluğunun yanı sıra yine engelli bireylerle, kadınlarla açıkçası sporu da psikologluğu devam ettirmek istiyorum.
Peki Elif, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sporcususun. Bir özel sporcu olarak kulübünden aldığın destek yeterli mi? Sponsor desteğin ne durumda? Bu konuda bir güçlük yaşıyor musun?
Kulübümden aldığım desteğin yeterli olduğunu söyleyebilirim. Maddi ve manevi anlamda her türlü yanımızdalar. Hı-hı. Ama maalesef bir sponsorum yok. Evet, bu noktada biraz güçlük yaşıyorum. Çünkü engel olan bir sporcu olarak gereksinimlerimiz daha fazla olabiliyor. Hem sağlık açısından, kullandığımız malzemeler açısından. Bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek bilmiyorum.
Biz de buradan sesini duyurmuş olalım. Umarım yakın zamanda bir sponsor desteği edinirsin.
Teşekkürler, umarım.
Elif, aynı zamanda fotoğrafla da ilgileniyorsun. Sosyal medya platformu Instagram'da kişisel hesabından ayrı olarak kullandığın, kendi çektiğin fotoğraflardan oluşan Elif'in Karesinden isimli bir hesap var. Orada senin imzan taşıyan çeşit çeşit manzara fotoğrafları var. Fotoğraf senin için neyi ifade ediyor? Buna benzer başka hobilerin de var mı?
Fotoğrafı çektiğim zaman çok mutlu oluyorum. Aslında baktığın zaman ailemizde bir sanatçı geçmişi var. İşte çevremde birçok kuzenim yine sanat yönetmeni, abim klip yönetmenliği yapıyor. Ben de artık aileden mi geliyor bilmiyorum ama fotoğraf çekmekten çok zevk alıyorum. Bana farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Sanki o kendi gözümden, kendi dünyamdan fotoğrafları çektiğim zaman çok mutlu oluyorum. İnan o fotoğrafı başkasına çektirmek istediğim zaman, eline verdiğim zaman o hissiyatı alamıyorum. Sanki kendi dünyam gibi hissediyorum. Bu sayfam Elif'in Karesinden gibi yine başka sayfalarım var işte. Yine engelli çalışmalarla alakalı engellere durduğu rampa hareketi diye. Onunla ilgileniyorum sosyal bir çalışma olarak.
Orada neler yapıyorsun?
Orada neler yapıyorum? Karşılaştığımız engellerle alakalı yine fotoğraflar çekerek onun üzerinden şikayetlerde bulunuyorum. İşte mesela gittiğimiz bir kaldırımda rampa yoksa ya da bir kaldırıma direk varsa ya da bulunduğumuz kafelerde, devlet dairelerinde engelli rampası yoksa bunların düzeltilmesi üzerine çalışma yapıyorum. Ve gerçekten de tamamı olmasa da olumlu sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. İşte birçok kaldırıma rampa yapıldı. Direği kaldırdık. Bazı kafeler rampa yaptı. Ufak tefek olsa bunlara...
Bunu kurumlara ve belediyelere mi yapıyorsun bu şikayetleri?
Belediyelere yapıyorum. Aynı şekilde kişisel olarak da yani eğer bir firmaysa firmalara da yapıyorum. Onları etiketleyerek, işte daha iletişime geçerek Twitter'dan ve Instagram üzerinden yürütüyorum. Tabii ki bu çalışma tek başıma zor oluyor. Çünkü ben bütün İstanbul'u ya da bütün şehirleri gezemiyorum. Bu nedenle de insanlara lütfen karşılaştığınız zorlukları benimle paylaşın ki ulaştıralım diye sürekli dile getiriyorum. Böyle ufak çaplı bir çalışmam var. Bunun dışında da ekstrem sporlar yapmayı çok seviyorum. İşte paraşüte binmek, rafting yapmak gibi. Gezmeyi çok seviyorum. Keşfetmeyi, kültürel anlamda.
Hayat enerjin çok yüksek.
Teşekkür ederim. Yani yaşamayı, gezmeyi, eğlenmeyi çok seviyorum diyebilirim.
Hadi bakalım. Senden ilham alan CMT tip 2 hastalığına sahip insanlar oldu mu şimdiye kadar? Bu hastalığa sahip biri seni dinliyordur belki de. Söylemek istediğin bir şey olur mu CMT'li bireylere?
Tabii ki olur. Önce şöyle söylemeliyim ki ilham alan insanlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla sosyal medyada da bana geri dönüş oluyor. İşte spor hayatına nasıl atıldın? Neler yapabiliriz? İşte eğitim hayatında neler yapabiliriz diyor. Ve onlara geri dönüş yapmak beni de çok çok mutlu ediyor. Bu tip hastalığı insanlara şunu söylemek istiyorum ki kesinlikle yapamayacağız diye düşünmesinler. Çünkü dışarıdan bakıldığı zaman zor görünüyor. Ağır bir hastalık. Bütün vücudu etkileyen bir hastalık. Ama inanın isterseniz farklı birçok şey yapabilirsiniz. Her şey olmasa da kendi branşınıza göre özellikle spor anlamında konuşursam mesela kimi yüzme yapabilir, kimi okçuluk, kimi basket. Önemli olan istemek ve sevmek. Ben gerçekten yüzmeyi çok seven birisiydim ve denedim, vazgeçmedim. İlk başlarda çok da zorluk yaşamıştım. Nefes anlamında engelimden dolayı. Ama istediğim noktaya gelebilmek için zorluklar aşmam gerekiyordu. Bu anlamda CMT hastalarına da söylemek isterim ki lütfen vazgeçmeyin. Çünkü spor hem fiziksel hem de psikolojik anlamda insanı geliştiren bir araç olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde eğitimlerine de bence sonuna kadar devam edebilirler. Ben biraz önce de söylediğim gibi şu an ellerimi çok iyi kullanamıyorum. Birçok şeyimi burnumla yapıyorum, ağzımla yapıyorum. Yazı yazarken, telefonda konuşurken. Ama bununla da gocunup mutsuzluk bir kenara çekilmiyorum. Çok da zevk alıyorum. Her zaman önüme bakıyorum. Lütfen geriye bakmak yerine çünkü şunu da eklemek isterim ki bu ilerleyen bir hastalık. Evet ben kendim bir kaybımız oluyor. Günden güne hastalık ilerledikçe zamanla kötüleştikçe ama geriye bakmak yerine ileri bakmaya kendilerine mutlu haline getirirlerse çok daha mutlu olacaklarını söyleyebilirim.
Elif, umarız zorlukları aşmaya aynı hızla devam edersin. Katlanarak devam eder hatta. Yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz sana.
Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayındı.
O zaman seni uğurluyoruz. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak.
Hoşça kal. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Orkid'in katkılarıyla gerçekleşen Başarılı Kadın Sporcular programının bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki bölümlerde başarısıyla ilham veren kadınların hikayelerini aktarmaya devam edeceğiz. Her zaman dediğimiz gibi. Çünkü onlar dinlenmeye değer.
Orkid, Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sundu.